Ayrım 9. Bencil. Wilbur Smith. Sayfa 134. 29. Kısım. Garrick topallayarak koridorda ilerledi. Elindeki silah çok ağırdı. Koridorun sonundaki çalışma odasının kapısının altından ışık sızıyordu. Kapı kilitli değildi. Garrick açarak içeriye girdi. Sean dirseklerini masaya dayamış, başını avuçlarının arasına almış oturuyordu. Ama Garrick içeriye girince başını kaldırıp baktı. Yüzündeki tırmıkların kanı durmuştu. Fakat çevreleri iyice kızarmıştı. Garrick'in elindeki silaha baktı. ''Sana anlattı demek.'' Sesi ifadesizdi. ''Evet.'' ''Sean anlatmayacağını ummuştum.'' dedi. ''Hiç olmasa sana bu kadar acı vermemeliydi.'' ''Bana acı vermemeliydi ha? Ya Anna? Hiç onu düşündün mü?'' Sean cevap vermeyerek yorgun bir tavırla omuz silkti. Garrick boğulur gibi, ''Senin acımasız bir domuz olduğunu şimdiye dek anlamamışım.'' dedi. ''Seni öldürmeye geldim.'' Evet, Sean yaklaşan tabancaya baktı. Garrick silahı iki eliyle tutuyordu. Yumuşak sesle, ''Zavallı Garrick'im.'' diye mırıldanınca tabanca sallanmaya başladı. Sonra Garrick iki büklüm oldu. Ağlıyor ve kendisine engel olmak için dudağını ısırıyordu. Sean yanına gitmek için koltuğundan kalktı. Fakat Garrick gerileyip kapıya dayanarak kaldı. ''Benden uzak dur!'' diye bağırdı. ''Bana dokunma!'' Elindeki tabancayı fırlattı. Silah Sean'un alnını sıyırarak geçti ve arka duvara çarpıp patladı. Garrick haykırıyordu. ''Aramızda her şey bitti! Hepsi bitti!'' Deli gibi dönerek sendeleye sendeleye koridora çıktı. Mutfaktan geçip bahçeye fırladı. Yağmurda takma bacağına dolaşan otlar yüzünden birkaç defa yere yuvarlandıysa da her seferinde kalkıp koştu. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Sonunda yağmurdan kabarmış Baboon Stroom ırmağına erişti. Karanlıkta neden ben diye acıyla haykırdı. Neden daima ben? Sonra gözlerinin gerisindeki kımıltıyı hissetti. Etrafı gri sisler kaplarken çamurlara yuvarlanıp kaldı. 30. Kısım. Sean yanına pek az eşya aldı. Battaniye, bir tüfek ve bir yedek at. Karanlıkta iki kez Embejane'nin evinin yolunu kaybettiyse de atı doğru yolu buldu. Embejane, bir arı kovanını andıran kocaman saz kulübesini öteki hizmetkarların yerlerinin uzağına yapmıştı. Çünkü o Zulu kral kanındandı. Sean oraya varınca Embejane hemen uyanıp omuzlarında bir battaniye, elinde bir gaz lambasıyla kapıya çıktı. ''Ne var Nikosi?'' ''Gidiyorum Embejane.''
''Nereye?''
''Yol nereye götürürse beni izleyecek misin?'' Embejane mızraklarımı alayım diye cevap verdi. Ladyburg'a geldiklerinde ihtiyar pay hala bankasının arkasındaki bürosundaydı. Adam altınları sayarak istif ediyordu. Sean kapıyı omuzlayıp içeri girince adamın eli hemen açık bir çekmeye uzandı. Ama Sean buna gerek yok deyince pay suçlu suçlu elindeki silahı bıraktı.
''Aman tanrım, seni tanımadım oğlum.''
Sean'un ahbaplık edecek vakti yoktu. ''Hesabında kaç paran var?''
''Biliyorsun, iş saati değil.''
''Beni dinle Bay Pay. Acelem var, paramı bilmeliyim.'' Pay kalkıp büyük demir kasaya gitti. Vücuduyla kapısına siper olarak şifreyi çevirdi. Sonra kapıyı açtı. Aldığı defteri masaya getirdi. ''Carter, Cleate, Courtney, Ada, Garrick, Sean. Tamam, burada. 1298 altın. Tabii geçen ay dükkandan aldıklarının hesabını yapıp bundan düşmedim daha.'' ''Sean öyleyse 1200 altın de.'' diye mırıldandı. ''Parayı şimdi istiyorum. Sen altınları sayarken bir kalem kağıt da ver.''
''Masada istediklerim var.''
Sean masanın arkasına oturup altınları itti ve kalemi hokkaya batırarak yazmaya başladı. Yazıyı bitirince ihtiyar paya baktı. ''Lütfen tanık olarak bunu imzala.'' Adam kağıdı alıp okuyunca şaşkınlıktan ağzı açık kaldı. Sonra Theonis çiftliğindeki hissenle hayvanlarını kardeşinin ilk doğacak çocuğuna veriyorsun ha diye bağırdı.
Pay çıldırmışsın diye itiraz etti. Bir servet veriyorsun, ne yaptığını düşün, geleceğini düşün. Seninle Audrey'in ev...
Susup kendisini toplayarak devam etti.
Budalalık etme oğlum.
Sean lütfen imzala Bay Pay derken sertleşmişti. Bankacı hemen imzasını attı. Teşekkür ederim. Sean kağıdı katlayıp bir zarfa koydu. Mühürledikten sonra cebine attı. Param nerede? Pay branda bezinden bir torbayı ona doğru itti. Yüzünden öfkesi belliydi. Budalalarla uğraşmak istemediğini açıklıyordu.
Say. Yok, sana güveniyorum.
Makbuzu imzaladı Sean. Sean, Pietermaritzburg yolunda ilerlerken yedek atı tutan Embejane de onun üzengisinin hizasında koşuyordu. Sean, adayla vedalaşmalıyım diye düşündü. Vadiye, Theonis çiftliğine doğru baktı, hiç ışık görmedi. Cebindeki mektuba dokundu. Yüksek sesle, bunu Gary'e Pietermaritzburg'dan yollarım dedi.
Embejane, evet Nikosi diye sordu.
Yolumuz uzun dedim, artık başlayalım.
Embejane, evet diye kabul etti, artık başlayalım.
İkinci bölüm. Witwatersrand. Birinci kısım. Pietermaritzburg'dan kuzeye dönerek kasvetli dağlara doğru gittiler. Sonra yaşlı bir köpek balığının dişlerini andıran sivri ve kara Drakensberg karşılarında belirdi. Hava soğuktu ve karosuna sarılmıştı Zulu. Sean'un peşinden gidiyordu. Kentten ayrıldıklarından beri iki düzine söz söylemişlerdi. Çünkü Sean'un düşündükleri vardı. Bu düşüncelerde çok kötü yoldaşlardı. Embejane durumu hissederek ona yaklaşmıyordu. Ama buna sinirlenmiyordu yerli. Kısa süre önce evini ve sürüsünü bırakan bir erkeğin somurtmaya hakkı vardı. Zaten Zulu da üzgündü. Sean'u izlemek için yatağında şişman bir kadını bırakmıştı. Zulu boynuzdan yapılmış küçük enfiye kutusunun tıkacını çıkardı. Biraz tütün alarak usulca burnuna çekti, sonra dağlara baktı. Güneşin son ışıklarında karlar pembemsi bir renk almıştı. Kısa süre sonra konaklayacaklardı. Belki de konaklamayacaklardı ama önemi yoktu. Sean hava karardıktan sonra da yoluna devam etti. Bir geçidi aşınca aşağıdaki vadide ışıklar gördüler. Genç adam ilgisizlikle Dandy diye düşündü. Atını hızlı sürmeye de kalkmadı. Kasabaya doğru indiler. Artık kömür madeninin dumanı genzini yakıyordu. Ana caddeye girdiler. Kasaba soğuk yüzünden terk edilmiş gibiydi. Sean kalmak niyetinde değildi. Öbür tarafta konaklayacaktı ama otele gelince durakladı. Burası sıcaktı ve kahkahalar, erkek sesleri geliyordu. O anda parmaklarının soğuktan kazık gibi kesilmiş olduğunu hissetti.
Embejane, atını al. Kasabanın arkasında konaklayacak bir yer bul. Sonra ateş yak da karanlıkta seni bulabileyim.
Sean atından atlayıp bara girdi. İçerisi çoğu madenci olan adamlarla doluydu. Sean peykeye yaklaşıp bir konyak ısmarlayınca adamlar kayıtsız gözlerle ona baktılar. Sean konyağını ağır ağır içti ve konuşanlara katılmaya da kalkmadı. O sırada kısa boylu, geniş omuzlu, güçlü bir adam ayaklarının ucunda yükselip kolunu Sean'un omzuna attı.
''Benimle bir içki iç.''
Adamın sarhoş olduğu belliydi.
''Hayır, teşekkür ederim.''
Sean'un sarhoşlarla uğraşacak günü değildi.
''Haydi iç.''
Adam sendeleyince Sean'un içkisi peykeye döküldü.
''Beni rahat bırak.''
Sarhoş,
''Benden hoşlanmadın galiba?'' diye sordu. ''Yok, sadece tek başıma içmesini severim.'' ''Yoksa yüzümü mü beğenmedin?''
Sean kendisine sokulan sarhoştan hiç hoşlanmamıştı. Adam peykeye vurdu.
''Charlie, bu gorile bir içki ver, duble olsun. Eğer içmezse ona içkiyi zorla yutturacağım.''
Sean uzatılan bardağı görmezlikten gelip kendi kadehinde kalan konyağı yuvarlayıp kapıya gitmek için döndü. O anda sarhoş konyağı yüzüne attı. Gözleri yanan Sean da yumruğunu adamın midesine indirdi. Sarhoş başını eğince de ikinci yumruk yüzünde patladı. Adam burnundan kanlar sızarak yere devrildi. Ona yardıma giden başka bir madenci,
''Arkadaşıma neden vurdun?'' diye sordu. ''Onunla içseydin bir kaybın olmazdı.''
Sean bardakilerin yabancı olduğu için kendisine düşman kesildiklerini anladı.
''Sert bir maymun. Sert maymunlara ne yapılacağını biliriz.
Belasını arıyordu. Hadi şu namussuzun hesabını görelim.''
Sean'un adama vurması sadece bir refleksti. Fakat madencilerin kendisini dövmek için toplandıklarını görünce suçluluk hissinden kurtuldu. Ayrıca sıkıntısı da birden geçti. Ansızın rahatladı. Böyle bir şeye ihtiyacı vardı işte. 6 madenci üstüne geliyordu. 6 uygun, iyi bir sayıydı. Birinin elinde de şişe vardı. Sean gülümsedi. Adamlar yüksek sesle konuşarak cesaretlenmeye çalışıyor, içlerinden birinin başlamasını bekliyorlardı. Bir Londralı gibi İngilizce konuşan biri, ''Sakin ol.'' diye onu yatıştırdı. ''Sana yardıma hazır olduğunu söylemeye gelmiştim. Gördüğüm kadarı yeterinden fazla düşmanım var. Birkaçını bana bırakabilirsin.'' Konuşan kişi Sean'un gerisindeki masalardan birinden kalkmıştı. Kusursuz gri bir elbise giymiş olan uzun boylu adamın ince yüzü çökmüştü. Sean hepsini istiyorum dedi.
Hiç de sportmen değilsin. Eğer fiyatın uygunsa soldaki üç centilmeni satın alırım.
Sean ikisini armağan olarak kabul et ve kendini tadili say diyerek adama güldü. Yabancı da ona sırıtarak karşılık verdi.
Çok naziksin. Kendimi tanıtabilir miyim?
Dufford Charlie Wood. Bastonunu sol eline geçirip sağ elini Sean'a uzattı. Genç adam bu eli sıktı. Sean Courtney. Madencilerden biri sabırsızlandı.
Namussuzlar, dövüşecek misiniz?
Duff, dövüşeceğiz sevgili oğlum diyerek bir dansör gibi çeviklikle adama doğru kayıp bastonunu kafasına indirdi. Geriye beş kaldı. Ucunda kurşun olan bastonunu sallayarak ikinci madencinin boynuna bastırdı. Adam boğulur gibi bir ses çıkararak yere yığıldı. Duff üzgün üzgün konuştu.
Gerisi senin Bay Courtney.
Sean birden dalarak dört çift bacağı kollarını doladı. Sonra yere yıkılan adamların arasında oturup yumruklamaya, tekmelemeye başladı. Duff memnun kalmamıştı.
Pis iş.
Bağırmalar ve yumruk sesleri kesildi. Sean ayağa kalktı. Dudağı yanıyordu. Ceketinin de yakası yırtılmıştı.
Duff içki diye sordu. Lütfen konyak.
Sean peykeye dayanmış olan şık adama gülümsedi.
Bu gece ikram edilen başka içkiyi reddedecek değilim.
Kadehleri alıp yerdeki adamların üstünden atlayarak Duff'ın masasına gittiler. Sonra içkilerini içerlerken dikkatle birbirlerini süzdüler.
Duff mırıldandı. Yolculuğa mı çıktın?
Evet, ya sen?
Ben de o talih nerede? Dundee kömür şirketinde çalışıyorum.
Yani burada mı çalışıyorsun? Sean şaşırmıştı. Duff güvercinler arasındaki bir tavus kuşundan farksızdı.
Yardımcı mühendisim fakat uzun süre kalamayacağım. Kömür tozunun tadı ağzımdan gitmiyor.
Bunu giderecek bir şey önerebilir miyim?
Duff harika bir fikir diye kabul etti.
Sean omuz silkti. Yola çıktığımda yüzüm kuzeye dönüktü, öyle devam ediyorum.
Nereden başladın?
Sean'un sesi birden sertleşti.
Güneyden.
Özür dilerim, işlerine karışmak aklımdan geçmez. Duff gülümsedi. Sonra peykenin arkasından çıkıp yanlarına gelen barmene baktı.
Merhaba Charlie, herhalde eşyalara verdiğimiz hasarın bedelini istiyorsun.
Buna baş verin Bay Charlie Wood, böyle güzel bir kavgaya ender rastlıyoruz. Kavga seyretmeye değerse bir iki masa ve iskemlenin kırılmasını aldırmam.
Çok iyisin.
''Bunun için gelmedim Bay Charlie Wood. Siz madencisiniz. Onun için madenden anlarsınız. Görmenizi istediğim bir şey var. Acaba bana bir dakikanızı verebilir misin?''
''Gel Sean, bakalım Charlie bize ne gösterecek. Bana kalırsa güzel bir kadın göreceğiz.''
Barmen ''Yok!'' diyerek önden yürüyüp arka odaya geçti. Raftan bir kaya parçası alarak Duff'a uzattı.
''Buna ne dersiniz?''
Duff kayayı alıp avucunda tarttı, sonra dikkatle baktı. Camımsı gri taşın beyaz ve koyu kırmızı benekleri vardı. Kalın siyah bir çizgi taşı ortadan bölüyordu.
Duff hevetsiz bir tavırla bir yığışım diye mırıldandı. Bunun esrarı nedir?
Bir dostum bunu dağların öbür yanındaki Kruger'in cumhuriyetinden getirdi. İçinde altın olduğunu söylüyor. Pretoria'nın dışında Witwatersrand adında bir yerde olağanüstü bir damar bulmuşlar.
Bu tür söylentilere pek inanmam tabii. Daima altın ve elmas hikayeleri anlatırlar.
Charlie gülerek elini önlüğüne sildi.
Arkadaşım Boyer'lerin altın aramak isteyenlere lisans sattıklarını söyledi. Onun için bu taşa bakmanızı istedim.
Bunu yanıma alıp sabah inceleyeceğim Charlie. Şimdi arkadaşımla içki istiyorum. İkinci kısım. Sean gözlerini açınca pencereden giren güneş ışınlarının içerisini kavurduğunu fark etti. Telaşla gözlerini kapatarak nerede olduğunu anımsamaya çalıştı. Başı çatlıyordu ve bir ses duyuyordu. Son soluğunu vermek üzere olan birinin hırıltısını andırıyordu bu ses. Sean tekrar gözlerini açıp başını ağır ağır çevirdi. Karşıdaki karyolada biri vardı. Sean çizmesinin tekini yakalayarak savurdu. Bir hırıltı oldu ve Duff başını kaldırdı. Bir an kanlı gözlerle Sean'ı süzdükten sonra yine yatıp sızdı. Uzun süre sonra bir uşak kahve getirdi. Duff bir ama hasta olduğumu haber ver diye emretti.
Öyle yaptım efendim.
Uşak efendisini iyi anlıyordu. Yalnız öteki Nikosi'yi görmeyi isteyen biri var dışarıda, hem çok da endişeli.
Şovun atıldı. Embejane olacak. Söyle beklesin.
İki erkek yataklarının kenarına oturup sessiz sedasız kahvelerini içtiler.
Şov sonra buraya nasıl geldim diye sordu.
Oğlum sen bunu bilmiyorsan kimseler de bilemez.
Duff kalkıp temiz çamaşır almak için dolaba gitti. Şan onun bir delikanlı gibi ince vücudunun çok kaslı olduğunu da fark etti. Duff ceketini alırken yakındı.
''Tanrım, Charlie bu içkilere ne katıyor böyle?''
Cebinde kaya parçasını bularak masa görevi yapan ambalaj sandığının üstüne attı. Giyinmesini tamamlarken de taşa kötü kötü baktı. Sonra odanın bir köşesine yığılmış türlü eşyanın arkasından çelik bir havan ve havan eliyle eğrilip büyürülmüş kara bir altın tavası çıkardı.
''Bu sabah kendimi çok yaşlı hissediyorum.'' diyerek taşı havanda dövmeye başladı. Toz olunca da tavaya döktü.
Ön kapının yanındaki paslanmış tanktan tavaya su doldurdu. Şan da onu izliyordu. Birlikte ön basamakta oturdular. Duff tavadaki suyu hızla karıştırıyordu. Su azar azar tavanın yanından kaçıp dökülüyordu. Adam tavaya tekrar su koydu. Bir süre sonra Şan onun kazık kesildiğini sezerek yüzüne baktı. İçkinin verdiği baş ağrısından eser kalmamıştı. Adamın dudakları bir çizgi halini almış, kanlı gözleri tavaya dikilmişti. Sean o zaman tavanın dibinde pırıl pırıl parlayan şeyi fark ederek heyecandan tüylerinin diken diken olduğunu hissetti. Duff yine tavaya su koydu, biraz daha karıştırdıktan sonra döktü. O zaman tavanın dibindeki altından kuyruk gibi kıvrık şekli gördüler. Duff başını kaldırmadan sordu.
''Kaç paran var?''
''1000 altından biraz fazla.''
''O kadar çok ha?''
''Mükemmel. Ben de 500 altın bulabilirim. Ama bu işe madenler konusundaki tecrübemi de katacağım. Eşit ortak olacağız, kabul mü?''
''Evet.''
''Öyleyse neden burada oturuyoruz? Bankaya gidiyorum. Yarım saat sonra beni kasabanın eteğinde bekle.''
''Ya işin?''
''Kömür kokusundan nefret ediyorum. İşimin belasını versin.''
''Ya Charlie?''
Charlie insanı zehirliyor. Charlie'nin de belasını versin.
Üçüncü kısım. Gece bir dağın geçidinde konakladılar. Çok yorulmuşlardı. Embejane çıkıntılı bir taşın altında ateş yaktı. Çevresine oturup kahve pişirdiler, ısınmaya çalıştılar. Yemek yedikten sonra Embejane battaniyesini yüzüne örtüp yattı ve sabaha kadar da kımıldamadı. Sean gideceğimiz yer ne kadar uzakta diye sordu.
''Bilemiyorum. Yarın geçitte yolumuza devam edeceğiz. 50 ya da 60 mil gittikten sonra yüksek topraklara çıkacağız. Ondan sonra atla bir hafta yol alacağız.''
Bir an durdu.
''O taştaki altın oranı çok yüksekti. Eğer gideceğimiz yerde böyle taş çoksa zengin olduk demektir. Daha önce de altın aradım. Daima ilk gelenler kazançlı çıkarlar.''
Duff kahvesini öpürdeterek içti.
''Fakat paramız var. Bu da elimizde bir koz sayılır. Eğer lisans alırsak toprağı kazabiliriz. Geç kalmışsak komisyonculardan toprak alabiliriz. Ya da başkalarının bulduğu altınları satın alabiliriz.''
Duff fincanındaki telveyi yere döktü.
''Cebinde paran varsa önemli biri sayılırsın. Paran yoksa herkes kıçına tekmeyi atar.''
Cebinden bir puro çıkararak Sean'a uzattı ama o başını sallayarak bunu reddetti. Duff puronun ucunu ısırıp kopardıktan sonra yaktı.
''Madenciliği nerede öğrendin Duff?''
''Kanada'da. Ben çok dolaştım oğlum. Hava uyuyamayacak kadar soğuk. Onun için uyuyacak yerde konuşuruz. Sana hayatımı anlatayım. Bundan 31 yıl önce 16. Baron Roxby'nin 4. oğlu olarak dünyaya geldim.''
''Soylusun.''
''Tabii. Sadece burnuma bakman, bunu anlaman için yeterli. Yalnız lütfen sözümü kesme. Daha oyunun başında babam kendisine duyabileceğim sevgiyi bir kamçıyla ortadan kaldırdı. Babam çocuklarını görmekten hiç hoşlanmazdı. Onun iki büyük tutkusu vardı, atlar ve kadınlar. 62 yıl süren ömrü boyunca her ikisinden de olağanüstü koleksiyonlar yaptı. Ama sonunda en sevdiği atının başına attığı bir çifte yüzünden öldü. Onun böyle vakitsiz ölümü yaşamımda mucize sayılacak bir değişiklik yapmadı. Ağabeyim 17. Baron olur olmaz babam kadar cimri ve tatsız olduğunu kanıtladı. 19 yaşındaydım ve eski şatoda kapanıp kalmayı istemiyordum. Yaşamaya çalışıyordum. Sonunda bana 3 aylık karşılığımı verdi ağabeyim. Böylece diğerleriyle birlikte beni uğurladı. Ağabeylerimin hepsi de kendilerine mektup yazmamı bile istemediklerini söylediler.
O sırada herkes Kanada'ya gidiyordu. Bunun iyi bir fikir olduğunu düşünerek ben de gittim. Orada para yaptım ve harcadım. Kadınları elde ettim ve onları da harcadım. Ama sonunda da soğuğa dayanamadım.
Dav sönen prosunu yakarak Sean'a baktı. Öyle soğuktu ki su dökerken organının derileri çatlıyordu. O zaman tropikleri, güneşteki beyaz kumlu sahilleri, egzotik olan kadınları düşünmeye başladım.
İşte bu yüzden şimdi sakallı bir serserinin yanında burada yavaş yavaş donuyorum. Bir günlük yol gitsek bile egzotik bir kızla bulamayız.
Sean etkileyici bir öykü ve iyi anlattın diye mırıldandı.
Bir öykü bir başkasını gerektirir, senin derdini de dinleyelim.
Sean'un gülüşü silindi. Natal'da doğup büyüdüm. Bir hafta önce ben de tatsız koşullar yüzünden evden ayrıldım.
Duff büyük bir anlayışla, ''Bir kadın yüzünden mi?'' diye sordu.
''Evet, bir kadın yüzünden.''
Duff tatlı kaltaklar diye içini çekti. ''Ne severim onları.''
Dağları aşıp günlerce ıssız yüksek ovalarda yol aldıktan sonra bir tarlada korkuluğu andıran işareti gördüler. Bir kazığın üstüne iki tahta çakılmıştı. Sağdakinin üstünde Pretoria yazılıydı. Okla solu gösteren tahtanın üstünde de Witwatersrand sözü vardı.
Jean bu beyaz sular geçidi anlamına geliyor diye fısıldadı. Bu isimde bir şeyler vardı. Sanki 100 milyon altını ima ediyordu.
Daf söylendi.
Bizden önce gelenler var.
Soldaki yoldan geçen pek çok araba iz bırakmıştı. Altın hastalığına tutulan Sean,
bunun için endişenin sırası değil dedi. Bu hayvanların biraz daha gücü kaldı, bundan yararlanalım.
Kısa süre sonra bir tepeye çıktılar. O zaman Sean, şunlara bak diye inledi. Aşağıdaki vadi araba doluydu. Altın arayanlar kendi sınırlarını hendekler açarak belirtmişlerdi. Toprakların pek çok yeri de uyulmuştu.
Duff dudak büktü. Çok geç kaldık. Bütün toprakları bölüşmüşler. Neyse bir gidip bakalım. Belki boş bir yer buluruz.
Aşağıya inince ellerinde kazmalarla çalışan adamları gördüler. Bu sert tavırlı adamların yanlarında da yerliler vardı. Sean'la Duff'a kuşkuyla karışık bir düşmanlıkla baktılar. Duff güneş alçalana dek etrafı kazılmış fakat henüz altın aranmamış olan topraklara göz attı. Sonra rüzgarlı bir yerde mola verip ateş yaktılar. Kahve pişerken de konuştular. Sean gözlerini ateşe dikmiş somurtuyordu. Çok geç kalmışız.
Paramız var oğlum, bunu unutma. Bu adamlardan çoğu 5 parasız. Karınlarını da sığır ve patatesle değil umutla doyuruyorlar. Yüzlerine dikkatle bakarsan umutsuzluklarını görürsün. Kayadan altın çıkarmak için sermaye ister. Makine, aylık vermek için para, araba ve zaman gereklidir.
Fakat kazacak yerimiz olmadıktan sonra paranın yararı yok.
Yanımdan ayrılma oğlum. Dikkat ettiysen ayrılan bazı topraklara henüz el sürülmediğini görmüşsündür. Onlar spekülatörlerin sanırım, yani hepsi de satılık. Gelecek birkaç hafta içinde erkeklerin çocuklardan ayırt edildiğini göreceksin. Sen yorgunsun, bu gece iyi uyu. Yarın o kayanın nereye kadar gittiğine bakar, ondan sonra bir numara düşünürüz.
Bir süre sessiz sedasız oturdular, sonra bu gürültü nedir diye sordu. Tam tam seslerini andıran bir şey duyuyordu.
Burada kalırsan buna alışırsın. Bu vadinin 1 mil kadar ilerisinde kalan büyük bir makinenin maden ezme tokmaklarının sesi. Sabah onun yanından geçeceğiz.
Güneş doğmadan yola koyuldular. Hava ışırken de iki tepe arasındaki dev makineye geldiler. Makinenin kıskaçları kayaları ezerken madeni sesler ve buhar çıkıyordu.
Sean, bu makinenin bu kadar büyük olduğunu anlayamamıştım dedi.
Büyüktür ve çok da pahalıdır. Çevrede pek az kimse bu tür bir makineyle çalışabilir.
Adamlar makinenin etrafında dolaşıyor, ezmesi için kayaları ağzına sokuyorlardı. Öbür yanındaki bakır tablalarına toz haline gelen altınlı kumlar dökülüyordu. Makinenin yanındaki adamlardan biri onların yanına gelerek söylendi.
Burası özel yer sayılır. Seyirci istemiyoruz. Haydi gidin.
Melon şapkası kulaklarına kadar indirmiş, ufak tefek temiz giyimli yuvarlak yüzlü biriydi. Bıyıkları da öfkesinden dimdik olmuştu.
Duff, beni dinle, aşağılık solucan François diye atıldı. Benimle böyle konuşursan yüzünü içeriye götürürüm.
Sen kimsin? Seni tanıyor muyum?
Duff adamın yüzünü görebilmesi için şapkasını geriye itti. Ufak tefek adam sevinçle "Duff!" diye bağırdı. "Bizim Duff!" Attan inen İngiliz'in elini yakalayarak sıktı. Duff Sean'u ona tanıttı. "Sean, bu François Dutua. Kendisi Kimberley Elmas Madenlerinden eski bir dost." François Sean'un elini sıktıktan sonra "Dinle Duff," dedi. "Amalgam tepsilerini temizliyoruz. Gidip benim çadırımda oturun. Yarım saat sonra gelirim. Uşağıma söyle size kahvaltı hazırlasın. Ah, seni gördüğüme çok sevindim." Sean yalnız kaldıkları zaman güldü. "Eski bir hayranın galiba." "Vaktiyle bir elmas madeninde ona yardım ettim. Bir kaya düşerek bacaklarını kırdı. Maden çökerken onu kurtardım. Çok iyi insandır ve böylece Tanrı dualarımıza cevap verdi. Onun bu altınlı topraklar konusunda bildiklerini bize kimse anlatamaz." François yarım saatten önce çadıra geldi. Bir süre iki arkadaş geçmişten söz ettiler. Kahvaltı bitip fincanlara kahve doldurulurken Duff, "Burada ne yapıyorsun François?" diye sordu. "Makine senin mi?"
"Yok, hala şirketteyim."
"O kahpenin oğlu Hratsky'nin yanında mısın?"
Duff dehşete kapılmış gibi bir tavır takındı. Bu korkunç
diye kekeledi. François telaşla etrafına baktı.
"Yapma Duff, işimi kaybetmemi istemezsin değil mi?"
Duff Sean'a döndü. "Norman Hratsky ile Tanrı eşittirler. Yalnız dünyanın bu bölgesinde Tanrı emirlerini Hratsky'den alır. Hratsky'nin şirketinin asıl adı Güney Afrika Madencilik ve Toprak Şirketidir. Durumu anlıyorsun değil mi?" Sean başını sallayınca da ilave etti. "Hratsky namussuzdur ve kekemedir." François dayanamayarak Duff'ı kolundan çekti.
"Uşağım İngilizce biliyor, bu lafı kes Duff."
Duff, "Demek şirket bu topraklara el attı," diye mırıldandı. "Öyleyse burada çok altın olmalı." Konunun değişmesine sevinen François atıldı.
"Öyle, bekle göreceksin. Burasının yanında o elması topraklar bir hiç olacak."
"Bana burasını anlatsana." Madencilik ve altın konusu açıldığı için gözleri parlayan François memnun,
"Burada bir değil, üç kayalık var," diye mırıldandı. "Dıştaki kayayı bırak. Ortadakinde biraz altın var ama fazla uğraşmak gerekiyor. Buna karşılık lider kayası denilen uzun kayalık sadece 15-20 santim kalınlığında fakat zengin. Bunda tıpkı tatlıdaki erikler gibi bol altın var."
Duff başını salladı. "Sana güveniyorum. Şimdi söyle bakalım. Bu lider kayasının bir kısmını nereden alabilirim?"
François bir anda kendine gelip ciddileşti. Gözlerindeki pırıltı kayboldu. "Hepsi gitti, bitti. Çok geç kaldın."
Duff "ne yapalım?" diye içini çekti. "Bu iş kapandı demek."
Çadıra bir sessizlik çöktü. François oturduğu yerde kıpırdanıyor, bıyıklarının ucunu dişliyordu.
Duff'la Sean hiç ses çıkarmadan beklediler. Adamın kendisiyle savaştığı belliydi. Bir yanda işi, öbür yanda dostluk vardı. Sonra öfkeyle atıldı.
"Paran var mı?"
"Var."
"Bay Hratsky para bulmak için kapa gitti. Geri dönünce satın alacağı 140 yerin listesini yaptı." François suçluluğa kapılarak sustu. "Sana borcum olduğu için bunu açıkladım. Bay Hratsky'nin listesinin başında bir kadına ait olan topraklar var. Bu kadın buradan 2 mil ötede Natal Spruit'in kıyısında bir lokanta açtı. Adı Bayan Rautenbach. Yemeği iyi, gidip orada yemek yiyebiliriz."
"Teşekkürler François."
François, "bunu sana borçluydum," diye söylenirken birden dayanamayarak güldü. "Onu beğeneceksin Duff, tam kadın doğrusu."
Sean'la Duff, Bayan Rautenbach'ın lokantasına yemek yemeye gittiler. Burası tahtadan yapılmış ve bir kısmı oluklu saçla kapanmış bir binaydı. Verandanın üstüne bir tabela asılmıştı. Kırmızı ve sarı yaldızlı yazıyla kendinin oteli yazılmıştı. "Fevkalade mutfak, parasız tuvalet, sarhoş ve atlar alınmaz. Sahibi Bayan Candela Rautenbach." Yüz ve ellerini verandadaki leğende yıkayıp tozları temizlediler. Oradaki havluyla kurulanıp duvara takılı aynaya bakarak saçlarını taradılar. Duff "nasıl oldum?" diye sordu. "Sean baş döndürücü," diye cevap verdi. "Fakat iyi kokmuyorsun. En son ne zaman yıkandın?" Lokantaya girince içerisinin epey kalabalık olduğunu gördüler. Neyse, ileride köşede boş bir masa vardı. İçerisi pipo dumanıyla dolmuştu ve lahana kokuyordu. Toz toprak içindeki sakallı adamlar gülüyor, bağırıyor ya da sessiz sedasız yemeklerini yiyorlardı. Sean'la Duff oturunca bir zenci kız yanlarına geldi.
"Evet."
"Yemek listesini verir misin?"
Garson kız hafif bir alayla Duff'a baktı.
"Bugün biftek, patates püresi ve tatlı var."
Duff oldu diye cevap verdi. Kız gidince de Sean'a döndü. Servis iyi, yiyecek ve mal sahibinin de öyle olacağını umalım.
9. ayrımın sonu. Sayfa 152.